Bugün konuşmak istiyorum 2. Korintliler mektubundan 3. bölümden. Hatırlarsanız 2 hafta önce konuştuk. Biz Rab İsa'nın diri mektuplarıyız. Paulus bunu anlattı. Dedi ki bana hiç kimse yazmasın tavsiye mektubu, beni tanırmış falan. Benim Rab'bi getirdiğim kişiler sanki benim mektubumdur. Siz onlara bakarak görebilirsiniz Allah'ın ruhu ne kadar büyük bir değişiklik yaptı onların hayatlarında. Ve sonra bugün okuyacağımız parçalarda Pavlus bu düşünceye devam ediyor. Acaba Allah'ın ruhu nasıl çalışıyor? Bugünlerde birçok evangelist imanlıların arasında sanki bir İsrail sevdası vardır. Ne demek istiyorum? Birçok kişi İsrail devletine gidip orada tatil yapmak istiyorlar. Orasını kutsal toprak sayıyorlar. Allah'ın toprağı diye. Ve birçok imanlı bugünkü İsrail devleti destekliyorlar şartsız. Yani sanki Filistinlere karşı taraf tutuyorlar. Öyle bir düşünce var ki Yahudiler ne yaparsa hep doğrudur. Araplar ne yaparsa hep yanlıştır. Ve o çok büyük bir engel Müslümanlar imana gelsin diye. Ama acı bir gerçek şu ki İsrail devleti bugün İsa Mesih'in müjdesine en büyük düşmandır. Biz bazı Arap devletlerine gezen kardeşlerin tanıştık ve hepsi diyorlar ki İsrail Arap devletlerinden daha büyük bir düşmandır. Ne kadar Müslümanlar. Evet, İsrail devleti imanlıları kabul etmiyor, hatta onlara baskı yapıyorlar. Başka imanlılar gene kendi toplantılarında sanki eski antlaşmadan kalma adetleri veriyorlar. Adetlere yer veriyorlar. Hatırlıyorsunuz Musa'nın zamanında böyle bir koç boynuzu vardı, şofar denilir buna. Ve bunu boru olarak kullanırdılar, öttürürdüler ve boru. Ve ben kendim gördüm bugün nasıl birçok toplantılarda bunu öttürüyorlar. Musa'nın adetlerini bugün toplantıda devam ediyorlar. Hatta birçok toplantıda pastor ya da başka imanlılar Yahudilerin süslerini kullanıyorlar. Beyaz ve mavi şallar giyiyorlar böyle. Tamam mı? Despital örtüler ve böylelikle mavi ve beyaz süslerle süslemişler bütün toplantı yerlerini. Ve birçok yerlerde görüyorsunuz 7 kolu mumluk var değil mi? Nasıl işte Yahudilerin simbolü Davud'un zamanından beri ya da Davud'un yıldızı 6 köşeli yıldızı kullanıyorlar ve birçok yerde bunu görüyorsun. Ben konuşmuyorum Yahudilerin toplantılarında, kardeşlerin toplantılarında bunu yapıyorlar. Evet, böyle yapmakla sanıyorlar ki kendi imanlarını daha ciddi, daha real bir biçimde yaşatacaklar. Sanki eski antlaşmaya bir özlem var. Sanki o vakit daha böyle ciddiydi. Bugün biz oturuyoruz böyle börsük, bir şey yapmıyoruz sanki. Sanki o vakit real vardı ve şimdi her şey zayıf. Mesela biliyoruz eskiden kişilere görev vermek için onların kafasına zeytinyağı dökülürdü. Meshetme diyoruz ona, meshetmek. Ama bugün görüyoruz biz zeytinyağı ile değil kutsal ruhla meshediliyoruz. Ve Allah'ın ruhu bugün insanları ruhla yani meshediyor. Asıl bu zeytinyağın karşılığı kutsal ruhtur. Ve hangisi şimdi daha önemli? Hangisi şimdi daha gerçekçi? Hangisi daha büyük diye sorarsanız tabii ki bugünkü sistem daha üstün. Ama maalesef birçok kardeşlerin kafasında öyle bir olgunluk, öyle bir düşünce daha yok. Mesela, bir örnek mesela göstermek istersin. Kalkabilir misin? Gel kalk, sıkılma sıkılma, bir şey yapmayacaksın. Gel buraya. Tamam, şimdi mesela, gel azıcık. Şimdi, hangisi şimdi bir imanlıya daha hoş gelecek? Ben şimdi bu kardeş için uzaktan sadece sözlerle dua etsin, tamam mı? Diyeceğim kutsal ruh onun üzerine gelsin ama bir şey yapmıyorum. Sadece böyle duruyorum ve dua edeceğim. Ve Allah'ın ruhu onun üzerine gelecek ve onu harekete geçirecek. Bu meshetme bugünkü karşılığı budur. Bu mu daha hoş gelecek bize? Yoksa şimdi bazıların yaptığı gibi beyaz ve mavi bir şal takacağım böyle örteceğim kendimi. Tamam mı? Sakallan böyle. Onun kafasına alacağım böyle spesyal bir boynuz içinde zeytinyağı var. Onun kafasına dökeceğim şimdi böyle. Tamam mı? Akacak bütün kafasına. Ondan sonra ellerimi kaldırıp büyük nara ile süslü süslü önceden ezberlediğim, hazırladığım sözlerle dua edersin. Hangisi bize daha hoş gelecektir? Hangisi şimdi bize daha real mı gelecek? Ve eminim birçok imanlar diyecek ikincisi, yani ikinci metot. Eski antlaşmaya göre, eskice yaptın mı? Aa, bak ne güzel. Evet, anladınız değil mi? Sanki eski antlaşmada yapılan törenler, o seremoniyalar daha fazla hoşumuza gidiyor. Zaten papaz kiliselerinde onun için o kadar süslü şeyler var, o kadar süslü şeyler yapıyorlar. Hepsi eski antlaşmadan kopya etmişler. Ama bugünkü tekst, bugün okuyacağımız ayetler bize çok büyük bir hakikat gösteriyorlar. Bize kuraj, cesaret veriyorlar ki o eski sevdalara düşmeyelim. Bugünkü sistemimiz kat kat daha üstündür. İncil bize bu hakikati gösteriyor. İsa Mesih'in getirdiği yeni antlaşma daha büyüktür. Evet, okuyacağız 2. Korintliler 3. bölümden ayet 6'dan 18'e. Ve orada 3 tane büyük hakikat görüyoruz. Birincisi, yeni antlaşma şanlılık getiriyor. İkincisi, yeni antlaşma açıklık getiriyor. Ve üçüncüsü, yeni antlaşma serbestlik getiriyor. Ki bunlar eski antlaşmada yokydı. Evet, okuyorum 2. Korintliler 3. bölüm ayet 7'den 11'e kadar. Allah kanunu taşlara yazılmıştı. Ve o kanunlar yapılan bir hizmet vardı. O bile şanlıydı. Öyle ki İsrail oğulları Musa'nın şılayan yüzüne bakamadılar. Ve o şılaklık gittikçe kaybolan bir şeydir. Madem öyle, ruhla yapılan hizmet daha da şanlı olmayacak mı? Madem insanlara suçluluk getiren hizmet şanlıydı, insanlara suçsuzluk getiren hizmet çok daha şanlı olacak. Ve diyebiliriz ki bu durumda bir zamanlar şanlı sayılan hizmetin artık şanlılığı yoktur. Çünkü çok daha büyük bir şanlılık geldi. Madem gittikçe kaybolan hizmetin bir şanlılığı vardı, o zaman kalıcı olan hizmetin şanlılığı çok daha büyük olacak. Evet, bu da işte gördüğümüz en önemli söz şanlılık, şan, heybet ya da birçok sözler var, haşmet. Allah'ın şanlılığı eski antlaşmada en fazla bir bulut biçiminde belli oldu. Bir bulut biçiminde. Ama o sıradan bir bulut değildi, hani böyle dumandan yapılan bir bulut. O parlak şılayan, bir diamant gibi, bir pırlanta gibi şılayan onun bir görünüşü vardı böyle. Çok başka bir şey. Ve aynısını Kutsal Kitabın son kitabında, açıklama kitabında şöyle okuyoruz. 4 ve ayet 3. Orada oturanın, yani Allah'ın görünüşü yeşil ve kırmızı kıymetli taşlara benzerdi. Kral iskemlesinin etrafında bir gökkuşağı vardı. Onun görünüşü de açık yeşil taşlara benzerdi. Zümrüt, yani smaragd denilen bir taş var. Ve böyle içinden baktığımda büyük bir şılaklık veriyor. İşte bu bulut, bu şanlı bulut Allah'ın orada olduğunu yani temsil ederdi, gösterirdi. Bu şanlı bulut gezerdi, kalkıp konardı. Allah'ın halkı neredeyse o da oradaydı. Musa Allah'ın çadırını yaptıktan sonra görüyoruz bu bulut oraya kondu. Ve buna diyorlar ki Şekina, bu İbranici bir söz. Ve bu Şekina çok önemli bir şey. Bu gösteriyor ki Allah'ın orada olması, Allah'ın şanlılığı yani varlığı oradadır. O Şekina, Musa bu palatka, bu çadır yaptıktan sonra, her şey hazır olduktan sonra, kurbanlar kesildikten sonra görüyoruz nasıl bu bulut biçiminde bu Şekina, Allah'ın şanlılığı o tapınağın üzerine indi. 500 sene geçiyor. 500 sene sonra Süleyman Allah'a taştan bir ev yaptı. Tapınak diyoruz ona. Ve gene okuyoruz her şey bittikten sonra nasıl o bulut, o Şekina bulutu yeniden oraya indi. Ve Allah orada göstermek istedi ki ben buradayım. Allah'ın şanlılığı bu demektir. Ve gene de 400 sene geçiyor. Geliyoruz Peygamber Hezekiel zamanında. Orada artık İsrail düştü çok büyük korkunçluğa, putperestliğe. Ve o görüyor nasıl o Şekina bulutu bu tapınaktan kalkıyor, ayrılıyor. Çünkü Allah'ın halkı korkunç günahlar işledi. Bütün Rab'den saptı. Ne vakit İsa'nın zamanına geliyoruz. İsa'nın zamanında yaşayan bu Kral Herodes bu eski tapınağı, bu eski Allah evi çok daha büyük yaptı. Yani 3 kat daha büyük bir biçimde yaptı. Kocaman süslerle böyle bunu genişlettirdi. Ama o da görüyoruz o Şekina bulutu. Bekliyoruz oraya insin ama olmadı. İnmedi. Görmüyoruz. Hiçbir yerde okumuyoruz. Allah'ın şanlılığı İsa'nın zamanındaki tapınağın üzerine gelsin. Neden? Neden gelmedi? Çünkü o zaman, o zamanlar içinde Rab Allah o Şekina bulutu başka bir yere yolladı. O şanlılığı başka bir yerde sakladı, gösterdi. Orada şanlılığını göstermek istedi. Nerede diyeceksiniz. İsa Mesih daha doğmazdan önce anası Meryem ne vakit melek ona geliyor ve diyor ki Cebrail gelip ona dedi ki değil mi sen gebe kalacaksın. Kız diyor ki nasıl olacak? Ben evli değilim. Hiçbir erkekten anlaşmadım. Ama Luka 1:35'te Allah'ın cevabını, meleğin cevabını görüyoruz. Melek de cevap verip dedi ki, kutsal ruh senin üzerine gelecek. En yüksek olanın kuvveti senin üzerine gölge salacak. İşte tam onun için doğacak evladına kutsal diyecekler, Allah'ın oğlu diyecekler. Evet, 1400 sene boyunca bu Allah'ın şanlılığı, bu Şekina bulutu gezdi. Oradan buraya, oradan buraya. Ondan sonra artık kalıcı, son kalacak yerini buldu. İsa Mesih'in üzerinde. Bu bulut sanki Meryem'in üzerine geldi. Ve bu bulut sebep oldu İsa Mesih meydana gelsin bir bebek olarak. Evet, o da anasının karnısında yokken indi İsa Mesih'in üzerinde ve artık orada kaldı. Bir daha ayrılmadı. O yüzden daha sonra İsa dedi ki, bu tapınağı yıkın, ben onu 3 gün sonra kaldıracağım. Ben yeni bir imanlıyken anlamazdım. Taştan bir bina ve İsa Mesih'in bedeninin arasında ne bir rızka var, ne bağlantı var. Ama şimdi anlıyorum. Çünkü Allah'ın bulutu, Allah'ın şekline bulutu bu. Allah'ın şanlılığı o tapınakta, o taştan yapılmış evde yok idi ama İsa Mesih'in bedeninin içindeydi. Onun için Allah'ın oğlu diyoruz. Bakın bu ayet bize gösteriyor ki onun için Allah'ın oğlu olacak. Değil Meryem Bakire olduğu için. Ya da İsa diyelim yavaş yavaş insan biçiminden Allah'laşsın, Tanrılaşsın. Hayır. Baştan beri o Tanrı'ydı çünkü Allah'ın şanlılık bulutu ondaydı. Ve Yuhanna İncil'inde bu farkı çok büyük bir biçimde görüyoruz. Yuhanna 1:14 şöyle diyor. Ve söz beden oldu, aramızda oturdu. Bunu anlıyoruz, bu İsa için konuşuyor. Biz de onun şanlılığını gördük. Babadan tek doğanın şanlılığı, merhamet ve hakikatle dolu olan bir şanlılığı gördük. Görüyorsunuz, Pavlus şimdi bu olayı karşılaştırıyor. Pavlus diyor ki, bizim gördüğümüz bugün, yani İsa Mesih'te gördüğümüz şanlılık, Musa'nın şanlılığının yanında çok daha büyük kalıyor. Hatta o artık bir şey sayılmıyor. Evet, Musa biliyoruz Rab'le konuştu. Balkana bindi, birkaç defa Balkana bindi. Ve orada iki defa 40 gün boyunca Rab'le baş başa kaldı. Ve şöyle okuyoruz Çıkış 34. bölümde 29. Musa elinde iki antlaşma levhası ile Sina Dağı'ndan indi. Rab'le konuştuğu için yüzü ışıldıyordu ama kendisi bunun farkında değildi. Musa 40 gün Rab'in huzurunda kalmıştı ve oradan inerken diyor ki onun yüzü, onun suratı şafaklıydı. Böyle parlardı. Ama o Musa sadece Allah'ın şanlılığını gördü, bir an için tattı. Ama İsa için diyor ki tek doğandır. Onda o şanlılık baştan beri vardı. Ve o yüzden biliyoruz İsa Mesih kendi öğrencileriyle yeniden bir Balkan'a bindiği zaman sanki değil mi, aynı sene tekrarlanıyor. Nasıl Musa bir tepeye bindi, bir Balkan'a bindi. İsa Mesih de bir Balkan'a bindi öğrencilerle. Musa ve İlyas onun yanında. Ondan sonra büyük bir aydınlık oldu. İsa Mesih'in yüzünde büyük bir aydınlık oldu. Büyük bir şafaklık oldu. Ve ne oldu? Petrus dedi ki, ay çok güzel İsa, sen Musa kadar ve İlyas kadar büyük bir adamsın. Ama gökten bir ses geldi, dedi ki, hayır, Musa değil, İlyas değil, bu benim sevdiğim oğludur, onu sesleyeceksiniz. Ve şimdi Pavlus çok büyük bir sözle diyor ki, bakmayın bu eski şanlılık, bakmayın bu yani dışarıdan süsler, bunlar bir şey değil. İki şey söylüyor. İki sebep veriyor. Neden yeni antlaşmanın şanlılığı daha büyüktür? Birincisi diyor ki eski zamandaki Musa'nın şanlılığı ölüm getirirdi. Ölüm getirirdi. Nasıl ölüm getirirdi? Çünkü Musa'nın kanunu tabii ki çok süslü bir şeydi ama aynı zamanda çok korkunç bir şeydi. Musa'nın kanunu oyuncak değildi. Bazılar bugün öyle sanıyorlar. Sanki biraz Allah'ın kanunuyla oynamak var. Biraz bu tarafını seçeceğim, bunu yapacağım. Biraz bunu yapacağım. Hayır, bu çok yanlış bir şey. Rab dedi ki, bu kanunun sözlerine devam etmeyen herkes lanetli olsun. Hepsini yapmadın mı lanetlisin ve bu ceza getirdi. Evet, onun için diyor ki eski antlaşma ölüm getirirdi. Ama İsa diyor ki merhamet doluydu. Yuhanna 1:14'te şöyle diyoruz. İsa'nın yeni antlaşması, İsa'nın getirdiği şanlılık merhametle doludur. Allah'ın şanlılığı değil artık şimşek ve kar dumanla gelsin. Ama insanın şefkat dolu gözlerinden belli oluyor. İsa'nın gözlerinden belli oluyor. Ve ikinci bir sebep diyor ki eski antlaşmadaki şanlılık geçiciydi. Çünkü Musa hep öyle kalmadı. Tamam onun sıfatı şılardı ama sonra bu azaldı, yok oldu. Zamanla gene eski görünüşüne döndü. Hatta görüyoruz Musa bu kadar büyük bir şanlılık gördükten sonra gene eski tabiatına döndü. Eskisi gibi öfkelendi, günah işledi. Rab'den cezalandı bile. Demek bu eski antlaşmadaki şanlılık geçicidir. Ama İsa Dün, bugün ve sonsuzlara kadar aynıdır. Onda değişiklik yok, o kalıcıdır. Bir daha değişmeyecek, bir daha azalmayacak. Onun şanlılığın, onun bir parçasıdır. Hiçbir zaman yok olmayacak. Onun için eski antlaşma artık şanlı sayılmıyor. Çünkü daha büyük bir şanlılık geldi. Bu neye benziyor? Bu kişiler hani özlüyorlar bu eski yollara, eski adetlere, Yahudilerin adetlerini, bunu düşünsünler. Sen mesela bir parkta geziyorsun, akşam oluyor ve hiç anlamadan karanlık basıyor. Kapkaranlık, bir şey gözükmüyor. Ve birdenbire lambalar açılıyor, parkta lambalar var. Onlar açıldı, fağlar gibi, aşk olsun diyorsun. Ne güzel, ne kadar büyük bir ışık, güzel yaptılar. O lambanın ışığına seviniyorsun, öyle değil mi? Artık her şey sanki seçebilirsin, görünüyor. Ama sabahleyin gene aynı parktan geçiyorsun ve lambalar daha da çalışıyor, daha da açık ama sen onların açık olduğunu fark etmiyorsun bile. Anlamıyorsun. Neden? Çünkü artık güneş doğdu. Ve güneşin aydınlığı o kadar hızlı ki onun yanında en kuvvetli lamba ve far bir mum kadar kalıyor. Önemsiz kalıyor. Ve İncil bize bunu gösteriyor. Eski antlaşmadaki şanlılık, bu süslü hareketler, ne kadar büyük şeyler varsa hepsi bir mum kadardır. İsa Mesih gene güneştir. Evet, Musa'nın ve İsa'nın şanlılığı öyledir. O yüzden o eski sistemi özlemeyelim ve bunu yapan imanlılara aldanmayalım. Evet, dedi ki yeni antlaşma şanlılık getiriyor. Ve ikinci büyük bir ders, yeni antlaşma açıklık getiriyor. Açıklık ne demek istiyoruz? Okuyorum 2. Korintliler 3. bölüm 12'den 16'ya kadar. Böyle bir umudumuz varken çok büyük kurajla konuşuyoruz. Musa gibi yapmıyoruz. O yüzünü bir örtü ile kapadı. Öyle ki İsrail oğulları gittikçe kaybolan şeyin sonuna bakmasınlar. Onların zihinleri sertleşti. Çünkü bugüne kadar eski anlaşmanın sözleri okunduğu zaman bu aynı örtü kalıyor. O ancak Mesih'te kalkıyor. Bugüne kadar Musa'nın sözleri okunduğu zaman yürekleri bir örtü ile kaplıdır. Ama bir kişi Rabbi geldi mi o örtü kaldırılıyor. Az önce okuduğumuz gibi, bu da şimdi onun devamını anlattırıyor. Musa Balkan'da Allah'la görüştükten sonra, değil mi? Onun yüzü şöyleydi ama devamı ne? Bir daha okuyorum. Çıkış 34. bölümünden. Musa Rab'le konuştuğu için yüzü ışıldıyordu ama kendisi bunun farkında değildi. Harun'la İsrailliler Musa'nın ışıldayan yüzünü görünce ona yaklaşmaya korktular. Musa onları yanına çağırdı. Harun'la İsrail topluluğunun bütün önderlerinin çevresine toplandılar. Musa onlara konuştu. Sonra herkes ona yaklaştı. Musa, Rabbin Sina Dağı'nda kendisine bildirdiği bütün buyrukları onlara verdi. Konuşmasını bitirdikten sonra yüzüne bir peçe taktı. Ama ne zaman konuşmak için Rabbin huzuruna çıksa, ayrılıncaya kadar peçeyi kaldırırdı. Dönünce de kendisine verilen buyrukları İsraillere bildirirdi. İsrailliler de onun ışıldayan yüzünü görürlerdi. Sonra Musa içeri girip Rab'in görüşünceye kadar yine peçeyi takardı. Görüyorsunuz Musa kendi yüzünü örtüyor. Ve bu olayı, Pavlus kullanıyor bu olayı ve diyor ki bu eski sistemiydi. Biz artık böyle bir peçe, böyle bir örtü kullanmıyoruz. Evet, her dinde erkekler dua ederken kafalarına bir şey takıyorlar. Siz onu var gördünüz ya kendiniz ya işte televizyonda. Müslümanlar biliyoruz. Beyaz ya da böyle bir takke, değil mi? Kafalarına takıyorlar. Dua etmek için, namaz kılmak için camiye gidiyor mu? Takıyor bunu. Hop, artık dua zamanıdır. Yahudiler ona benzer bir şeyi, ona yarmulke ediyorlar. Sihler, yani İndiya'daki sihler biliyorsunuz sarık takıyorlar kafalarına. Tamam mı? Papazlar biliyorsunuz şapka ve buna benzer şeyler takıyorlar. Ve her bir dinde bunu görüyoruz. Erkeklerin kafasında hep bir şey var. Çıplak kafayla dua etmek sadece aramızda var. Başka yerde yok. Ve buna dayanıyor. Okuduğumuz ayetlere dayanıyor. Kişi bunu takarken sanki bir rol oynuyoruz, değil mi? Bir rol oynuyoruz. Yani örtüsüz, çıplak kafayla sanki normal, gündelik hayatını yaşıyorsun. Ama ondan sonra örtülü bir kafayla artık Allah'ın önündesin. Ciddi olmak var. Ve bunu çıkardığın zaman hop Allah bitiyor. Ve Pavlus burada özellikle Yahudilerin toplantısında yapılan bir adet için konuşuyor. Bir kere İzmir'de bir sinagogda bir havrada Yahudi toplantısına katıldım kendim yeni imanlıyken. Kendi gözlerimle gördüm nasıl yapıyorlar. Musa'nın kitaplarında en büyük saygı gösteriliyor biliyorsunuz. Yani duvarda böyle tomağlar var ferman biçiminde. Onları altınla süslü ve altınla süslü bir dolapta saklanıyorlar. Ve toplantı zamanında bu dolabı açıyorlar, çıkarıyorlar bu Musa'nın kitaplarını. Ve bütün erkekler sinagogun, yani toplantı yerinin dört duvarını geziyorlar avır avır böyle. Ve herkese bu Musa'nın kitaplarını öptürüyorlar ya da elettiriyorlar böyle. Ondan sonra öne getiriliyor, yani kürsüye, anvona getiriliyor, açılıyor bu tomar. Nerede okunacaksa. Ondan sonra o kitaplardan okuyan kişi ne yapıyor? Büyük beyaz bir çarşaf gibi bir örtü alıyor, kafasına takıyor ve böyle okuyor. Tamam mı? Bugüne kadar bu yapılıyor. Bu adet çok eskidir. Hatta Paulus diyor ki bu olayları bugün bu ayetlerde görüyoruz. Sanki bunu yapmakla Musa'nın Balkan'dan inmesini ve kanunu vermesini bir daha canlandırıyorlar. Nasıl Musa kendi kafasını örttü, aynı biçimde bugün bunu yapıyorlar toplantılarında. Musa neden yüzünü örttü? Niçin bunu yaptı? Musa Rab'le konuşurken yüzünü örtmezdi. Rab'le konuşurken açık bir yüzle, açık bir kafayla karşı karşıya kaldı. Ve Rab'in şanlılığı onun yüzüne geçti. Ama dışarı çıkınca kişiler buna dayanamadı. Düşün ya, sen bir kişiyi görüyorsun ve içinden sanki ışıklar saçıyor. Böyle lazer gibi böyle bir şey çıkıyor. Korkunç bir şey değil mi? Evet, aynı bunun gibi İsrail halkı buna dayanamadı. Onun için Musa kendini gene örttü. Ama Paulus diyor ki burada başka bir sebep daha vardı. Çünkü o şafaklık gittikçe azalırdı. Gittikçe azalırdı ve o yüzden Musa örttü kendini, halk bunu görmesin ki azalıyor. Niçin? Halk hazır değildi Allah'ın şanlılığını görsünler. Halk buna hazır değildi. Nasıl Musa'nın yüzünde vardı, onların yüreklerinde bir örtü var idi. Ve Paulus diyor ki bu örtü sadece kafalarında değil, onların yüreklerinde de var idi. Bakın Yeşaya bunu 6. bölümde ayet 9 ve 10 şöyle anlat. Git bu halka şunu diyor. Duyacağınız duyacağınız ama anlamayacağınız. Bakacağınız bakacağınız ama görmeyeceğiniz. Bu halkın yüreğini duygusuzlaştır. Kulaklarını ağırlaştır. Gözlerini kapat. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönüp şifa bulmasın. Yeşaya çok ağır sözler konuşuyor. Kendi halkı için. Diyor ki duyacağınız ama anlamayacağınız, bakacağınız ama görmeyeceğiniz. Bu halkın yüreği duygusuz oldu. Allah konuşuyor ama onlara artık efekt yok. Bu bir yürek meselesidir. Egipt'ten, Mısır'dan yeni çıktıktan sonraydı. Musa'nın zamanında İsrail halkı henüz yeniden başladılar Allah'la anlaşmaya. Musa'dan önce 430 sene kadar hiçbir kontakt yoktu. Ne bir peygamber, ne bir haberleşme yoktu Allah'tan. Onun için yürekleri hazır değildiler, doğrudan Allah'tan anlaşsınlar. Onları çalıştıran daha fazla korkuydu. Onlar Allah'a itaat ettiler mi? Korku yüzünden değil, Allah'ı gördükleri için değil, Allah'ı anladıkları için. Bir korku meselesi. Azıcık seslediler, sonra Rab'bi unuttular. İmanlı hayatları bir dalga gibiydi. Azıcık seslemek, bum, ceza ve gene böyle. Tamam mı? Hep böyle bir dalga gibiydi. Evet, sen düşün, bu nasıl oluyor? Neye benziyor? İşlerken nasıl? Sen kendine düşün. Şef bir şey buyuruyor. İşçi de ancak o kadar yapıyor ne kadar buyurulduysa. Öyle değil mi? Büyük bir iş varsa duruyorsun. Şef geliyor. Bunu oradan al oraya taşı. Bunu yapıyorsun ve gene duruyorsun. Ve ikinci buyruk bekliyorsun. Öyle değil mi? Yani ancak şefin buyurduğu kadar yapıyorsun. Daha fazla değil. Evet. Şef lazım gene gelsin bağırsın. Sonra gene azıcık iş yapıyor vesaire. Ama aynı işçi kendi evini kaldırırsa, yani aynı iş yapıyor ama kendisi için, kendi evini kaldırıyor. O zaman bu başka. Canına başlan işliyor, değil mi? Sormuyor cancağızına nasılsın, canım çekiyor mu? Sormuyor, yapılacak. Saate bakmıyor, değil mi? Ve başkalarına da heyecan veriyor, yardım etsinler, yeter ki iş bitsin. Fark orada. Ve burada iki tür imanlı görüyoruz. Birincisinin yüreğinde bir örtü var. O işliyor, ara sıra yapıyor bir şeyler ama hepsi sadece korku yüzünden. Ama ikinci kişi örtüsüz yaşıyor. Birincisi soruyor, ne kadar lazım hizmet edeyim? İkincisi soruyor, nasıl daha fazla hizmet edebilirim? Tamam mı? Birincisi sanki onun yüzü, onun yüreği daha doğrusu örtülü. İkincisi açık bir yüzden, açık bir yürekle çalışıyor. Evet. Ve üçüncü büyük bir hakikat görüyoruz. Yeni antlaşma serbestlik getiriyor. Yeni antlaşma serbestlik getiriyor. 17'den 18 ve 6. ayet okuyacağım. Şimdi Rab ruhtur ve Rab'in ruhu neredeyse orada serbestlik vardır. Ve biz hepimiz sanki bir bakır aynasına bakarak örtülmemiş bir yüzle Rabbin şanlılığını görüyoruz. Ve Rabbin ruhu bizi bir şanlılık derecesinden başka dereceye değiştiriyor. Böylelikle bizi gördüğümüz görüntünün haline getiriyor. Ve o bize yeterli kıldı. Yeni bir anlaşmanın hizmetçileri olalım. Bu yazılı kanuna dayanan değil ama ruha dayanan bir anlaşmadır. Çünkü yazılı kanun öldürüyor ama ruh yaşam veriyor. Bunlar çok derin ayetler. Bunlar yani bütün bir imanının hayatını anlatan ayetlerdir. Bilmiyorum, ben bunları okurken çok heyecanlanıyorum. Biliyorum birçok kişi buna sanki sıkıcı geliyor. Yani anlamsız geliyor. Ama bakın ne kadar büyük hakikat var. Diyor ki Musa zayıf kalıyor senin ruhsal hayatının yanında. Rab diyor ki yeni antlaşmada üçüncü nokta serbestlik vardır. Ruhun serbestliği nasıl? Pavlus imanın bazı temel konularında çok sert konuştu. Farklı düşünmek için hiç meydan yok, hiç fırsat yok. Mesela Galatya 5 ayet 4'te şöyle diyor. Siz ki Allah'ın kanunu ile doğru sayılmaya bakıyorsunuz, siz Mesih'ten koptunuz, siz merhametten düştünüz. Bu da bir düşünce farklılığı vardı, öğretiş farklılığı vardı. Bazıları dediler ki biz Musa'nın kanununa yani bakmayacağız ve bazı muallimler dedi ki hayır Musa'nın kanunu çok önemli, bugün lazım tutulsun. Ve Paulus diyor ki bu olmaz, böyle yaptın mı sen artık imanlı değilsin. Ama başka konularda, başka iman konularında çok büyük serbestlik var. Mesela Romalılar 14. bölümde ayet 3'te bir tema çıktı. Bir imanlı kurban eti yesin mi yemesin mi? Hemen peşin bunu söyleyeyim. Bizim bu bugünkü mahalledeki kurbanlar için mesele olmuyor. O zamanki durum için konuşuyoruz. Ama gene de çok büyük bir tema değil mi? Ve Paulus şöyle diyor. Kim yerse yemeğini hor görmesin ve kim yemezse yiyeni davalamasın. Olacak mı böyle? Bana kaç kişi geldi büyük bir heyecanla ama işte köçek oynamak olur mu? Ama düzülmek olur mu? Ama bilmem ne olur mu? Diye sanki çok büyük bir tema, sanki iman burada belli oluyor ve bunun üzerinde kiliseler bölünecek. Pavlus diyor ki, hayır burada serbestlik var. İki türlü de olur. İki türlü tutabilirsin. Bir şaş baş kalıyoruz. Nereden? Biz bunu Müslümanlıktan karşılaştırırsayız olamaz. En ufak detaylarına kadar tek bir yol var. Serbestlik yok. Ama Rabbin ruhu neredeyse okuduğumuz gibi orada serbestlik var. Toplantının sırası nasıl? İncil'de hiçbir şey görmüyoruz. Onun için yeryüzünde ne kadar toplantı varsa hepsi farklı biçimde pazar toplantılarını diziyorlar. Rabbin sofrası nasıl yapmak lazım? Aman ne kadar temalar işittik bunun üzerinde. Hangi çeşit ekmekle olsun? Mayalı mı, mayasız mı? Şarap olabilir mi? Alkolü, alkolsuz mu olsun? Sonsuz tartışmalar. Rab diyor ki bunlar kutsal ruhun getirdiği serbestliktir. Günde kaç defa dua etmek lazım? Dua ederken nasıl durmak lazım? İstanbul'da çalışırken bütün arkadaşlarım, öğrencilerim hep bana asılırdı. Sizde nasıl? Bizde böyle, sizde nasıl? Ve ben hep aynısını dedim. Bizde diye bir şey yok. Her imanlı kendisi karar veriyor. Ne kadar dua edecek, ne zaman dua edecek ve dua ederken ayağı mı kalksın, yere mi düşsün, diz mi çöksün yoksa yatarak mı dua etsin? Onun işi. Herkesin ağzı açık kalın. Nasıl bir din bu? Olamaz. Çünkü kanun yok, sıra yok. Nasıl böyle bir sıra tutacağınız? Tabii ki imansızlara anlatamazsın ama biz anlıyoruz. Rabbin kutsal ruhu serbestlik getiriyor. Bütün din konularında Rab hiçbir sıra vermedi. Kutsal ruh imanlıları aydarken çok farklı metotlar kullanıyor, başka başka sıralar oluşturuyor. Ve biz bununla seviniyoruz. Bu sanki bir zayıflık değil, bu çok büyük bir şeydir. Biz seviniyoruz ki bunlar tartışma konuları olmasın diyoruz. İmanlıların arasında ve kim gerçekten olgun bir imanlı ise anlıyor ki kutsal ruh imanlı değişik metotlardan ayrılıyor. Ne kadar acı sözler söyleniyor, ne kadar ruhsal kuvvet kaybediyoruz. Çünkü ruhun bu serbestliğini bugüne kadar anlamıyoruz birçok yerde. Ve Paulus ikinci bir şey diyor. Çünkü yazılı kanun öldürüyor ama ruh yaşam veriyor. Yazılı kanun öldürüyor ama ruh yaşam veriyor. İki tür yaşam stili burada diziliyor, gösteriliyor. İmanlı olarak nasıl yaşayacağız? Kanunun harfine mi bakacağız, bukvasına mı bakacağız ya da ruhla mı yaşayacağız? Gene iki tür imanlı düşüneceğiz. Birinci tür imanlı, o lazım en başta ayet bulsun. Kitapta ayet yok mu? Ben onu yapmayacağım. Eğer kitapta yazmazsa ben mecbur değilim diyor. Tamam mı? Birinci imanlı böyle aydıyor hayatını. Evet ve bu düşüncenin arkasında aslında ne var? Bu düşüncenin arkasında öyle bir yürek var, isyancı, kafa kaldıran, Allah'a boyun eğmek istemeyen. Ben yaşayacağım hayatımı ama Allah bana söylese o zaman artık başka ayrılacağım. Böyle bir yürek diyor ki yazılı kanun öldürüyor. Aslında burada ne var? Kendi hayatımızı yaşayıp gene de Allah adamı sayılmak istiyoruz. Kanunla uğraşan böyle. Tamam mı? Ama ikinci çeşit imanlı düşünelim. O Allah'ın şanlılığını gördükten sonra kendini bütün unutuyor. Musa Rab'le beraber iken 40 gün boyunca hiçbir şey yemedi. O da yazıyor. Musa bu 40 gün içinde hiçbir şey yemedi. Çok büyük bir oruç değil mi? Sen buna dayanabilir misin? 40 gün hiçbir şey yemeyesin. Hem de Musa bunu iki defa yaptı. Düşünebiliyor musun? 40 gün nasıl bir oruç bu? Cevap bu oruç bile değildi. Musa karar vermedi şimdi oruç tutacağım. Hayır. Niçin bunu yaptı? Yemeğe büsbütün unuttu. Çünkü Allah'ın huzurundaydı. Allah'ı görmek, Allah'la anlaşmak daha önemliydi. Ve yemeği unutturdu Musa'ya. Evet. Ona önemli değildi artık. O yüzden Musa hizmet etti. Ve bugün aynı biçimde yaşayan imanlı Allah'ın şanlılığını anladıktan sonra, sanki onunla tanıştıktan sonra kuvvet buluyor bunu yapsın. Yazılı kanun öldürüyor ama ruh yaşam veriyor. Evet, o tür imanlının kanun işleri otomatik yapıyor. Bir refleks gibi. Kimse onu zorlamak zorunda değildir. Kimse onun başında durup bağırmıyor. Yap, yap, yap. Evet, Paulus burada o metodu şöyle anlatıyor. Ötülmemiş bir yüzle Rabbin şanlılığını görüyoruz. Ve sonra Rabbin ruhu bizi bir şanlılık derecesinden başka dereceye değiştiriyor. Diyor ki sen Allah'ın şanlılığını gördün mü? Sen değişiyorsun içeriden. İçeriden bir proses başlıyor, bir değişiklik başlıyor. Ve yavaş yavaş bakmakla baktığın şeye benzer olursun. Çok büyük bir söz. Nasıl Allah'a benzer olacağız? Kendimizi sıkmakla mı? Kanunun işlerini tutmakla mı? Paulus başka diyor. Hayır. Sadece Allah'ın şanlılığını görmekle. Çözüm şu işte. Rabbin şanlılığını gör, onun yüzüne bak. O zaman ruhsal hayatımızda kuvvet gelecek. İmanlı hayatımızda kuvvet mi yok? Hep düşüyor muyuz? Her şey bize zor mu geliyor? O zaman ben sana dersem, lazım yapasın, mecbursun, Allah diyor ki, o zaman sen daha da fazla sıkıntıya düşeceksin. Daha da fazla sıkıntıya düşeceksin ve yapmayacaksın. Değişmeyeceksin. Ama Rabbin şanlılığını gördük mü? Onun yüzüne baktık mı? O zaman ruhsal hayatımıza sanki bir kuvvet gelecek. Rab'le ne kadar vakit geçirirsen, ne kadar konuşursan, ne kadar onunla daha iyi tanışırsan, o kadar daha kolay ona itaat edeceksin. Bu kendiliğinden geliyor. Otomatik çünkü artık tanıyorsun onu. Eski antlaşmada bir kişi vardı hiç ölmedi biliyor musun kim? Hanok adında bir kişi. Çok kısa, çok az birkaç söz sadece yazıyor onun hayatında. Yaratılış 5.24'te onu okuyoruz. Ve diyor ki Hanok Rab'le yürüdü ve Rab onu yanına aldı. Düşünüyorum nasıl? Hanok Rab'le yürüdü. Tabii bu, biz biliyoruz bu yürüdü demek ki hep doğru karar verdi. Allah'ın istediği kararları verdi. Ama biraz da başka düşünüyorum. Hanok gerçekten Rab'le yürüdü yolda yürürken. Yolda yürürken konuşmaya başlıyor. Bir arkadaşla konuşmuş gibi. Sen bunu yapıyor musun? Yoksa spesyal dua zamanları mı var? Yoksa yolda yürürken boş zamanında Allah'la konuşuyor musun? Bir arkadaşla konuştuğun gibi. Allah'ın şanlılığını görmek isterseniz bu birinci adımdır. Evet. Üçüncü olarak bunu soruyorum. Rabbin şanlılığı nasıl bize geçiyor? Bulgaristan'daki toplantılarda çoğu zaman şöyle bir anlayış var. Toplantılarda Rab'le karşılaşıyorsun, tamam mı? Rab'le karşılaşmak için toplantıya gideceksin. Şimdi bizim toplantıya konuşmuyorum ama başka yerlere gittiniz mi? Göreceğiniz ne kadar büyük hazırlık yapmışlar. Onun için toplantılar daha da güzel, daha süslü, daha iyi organize ediyorlar. Kişiler geldiği zaman müzikle, alkışlamakla kendini kaptırıyorlar. Kendilerinden, sanki kendilerinden geçiyorlar. Ondan sonra bir takım heyecan duyuyorsun. Ay bugün Allah'ın sözü bana çok dokundu. Ay bugün kutsal ruh bana çok dokundu. Çok sevgi hissettim bilmem ne. Ve sonra ne oluyor? Sanıyoruz Rabbin ruhu çalıştı. Rabbi hissettim. Ama bu Musa'nın sistemi gibi. Geçici ve gittikçe zayıflanan bir sistemdir. O yüzden hep daha fazla çaba harcıyorlar. Hep daha büyük organizasyonlar yapıyorlar kişileri böyle canlandırmak için. Ama bir şey olmuyor. Bu metot değildir. Paulus başka bir yol anlattırıyor. Diyor ki Rabbin şanlılığını görürken biz de onun şanlılığını saçıyoruz bir ayna gibi. Allah'ın şanlılığı sana geldiği zaman diyor sen bir sünger gibi onu emmiyorsun, çekmiyorsun. Yanlış bir düşünce. Pavlus diyor ki sünger değil bir ayna gibi. Ve bir ayna ne yapıyor? Ayna verilen ışık değil mi? Başka yere saçıyor. Her bir tarafa veriyor. Bir aynada ışık sadece yani yansıtıyor. Rabbin şanlılığı da öyle. Rabbin şanlılığını görmek için sen bir ayna olacaksın. Kendini içine saklamayacaksın şanlılığı. Rabbin şanlılığı görmek bizi daha fazla hizmet etmeye götürüyor. Sen başkalarına hizmet ettin mi, o zaman Allah'ın şanlılığı senden onlara geçiyor. Bir imanlı kim kendini unutup başkalarına hizmet ederse Rabbin şanlılığını aslında kazanmış oluyor. Ve biz bunu daha lazım anlayalım. Sen kopuştun mu başkalarına hizmet etmeye, o vakit Allah'ın şanlılığı senden onlara geçiyor. Evet, bir örnek vermek istiyorum. Kilise tarihinde en büyük kişilerden biri. Bu bir Alman, Nikolaus Zinzendorf adında bir kişi. 1700 senesinden 1760 senesine kadar yaşadı. Ve bu adam Avrupa'nın en önemli soylu hanelerinden biriydi. Çok büyük zenginlik vardı onda. Çok büyük yani rızkı vardı. Bütün imparatorlarla böyle baş başaydı. Çok büyük etkisi vardı bu adam. Avusturya'da işte imparator ile bir akrabalığı vardı. Ve kendisi hukuk yani pravo okudu. Ve babası istedi onu çok büyük bir diplomat yapsın. Düşün bakalım. Sen öyle bir ailedensin. Bütün dünya senin. Tamam mı? Zenginlik dersen, hem de çok yakışıklı biriydi, güzel bir sesi vardı. Yani öyle bir kişinin sanki her şeyi vardı. Ama ne oldu? Genç iken bir sarayda geziyor ve bir sarayda güzel bir resim gördü İsa Mesih haçtayken. Ve tabii ki onu herkes gibi biliyordu İsa haçta öldü ve ona iman ediyordu. Hristiyanıydı, imanlıydı, gerçek bir imanlıydı. İmansız biri değildi. Ama o resimi baktıkça saatlerce durdu. Bir tek resimin önünde bir tek saatlerce ve gittikçe daha fazla onun derinliğine daldı. İsa'nın kanını sanki sefte anlamaya başladı. Ve sanki bir aynaya bakmış gibi değil mi? Aynı sene görüyoruz. Ve bütün dünyası değişti. Hatta dedi ki öyle bir derece geldim. Ben İsa'nın yaralarında gezen bir solucan oldum diyor. Tabii ki biraz yani iğrenç gözüküyor ama nasıl bir efekt bıraktı. Bakın nasıl bir etki bıraktı. O görüm, o bakış onun bütün hayatını değiştirdi. Artık kendi zenginliğine ve kolay güzel yaşamına bakmadı. Artık İsa Mesih'i yaymaktan başka hiçbir şey istemedi. Ve zamanla bütün Avrupa'dan baskı gören protestanları davet etti kendi topraklarına. O da yaşasınlar. Ve böylece bütün imanlılardan oluşan bir kasaba kurdular. Hernhut bu demek Rab benim bekçimdir. Ve oradaki protestan tarihinde sefte olarak misyonerleri gönderdiler Amerika'ya. Türkiye'ye kadar bile misyoner gönderdiler o halde. Tamam mı? O zamana kadar kimse bunu düşünmezdi. Nereden buldu? Ve o kadar büyük bir yani hizmet düşüncesi vardı. Bütün hayatı artık Rabb'e hizmet etmekle geçti. Nereden bu kuvveti aldı? Nasıl başladı? Kimse o Zinzendorf'u zorlamadı. Kimse baskı yapmadı. Kimse demedi lazım yapasın. Ama Rabbin şanlılığını gördü İsa Mesih'in haçında. Ve o zaman hizmet etmek için kendisi de şanlı oldu ve kendisi de artık bu şanlılığı bütün dünyaya yaydı. Arkadaş, bugün gece gündüz televizyon olsun, gazeteler olsun, internet olsun, kişiler seni çağırıyorlar. Onların yüzüne bakasın. Öyle değil mi? Gece gündüz sanki bir kişi senin karşında, buna bak, buna bak, buna bak. Biz gene karar verelim Rabbin yüzüne bakmaya. Sadece oradan kuvvet alacağız. Ve imanlı hayatı yaşamak için Pavlus'un dediği gibi, asıl şanlılık orada göreceğiz. Rab sizinle olsun.